Sabah raporundan herkese günaydın. Ben Açıl Sezen. Bugün Fatih Keresteci ile birlikte dünkü faiz kararını hem bundan sonrasına ilişkin beklentileri değerlendireceğiz. Fatih hoş geldin yayınımıza.
Günaydın, hoş bulduk.
Şimdi özellikle dünkü kararla başlamak lazım. Çünkü Merkez Bankası'nın dünkü faiz kararı piyasa oyuncuları tarafından beklenmiyordu. Yani bizim yaptığımız ankette herkesin aslında bir faiz artırım beklentisi var ama o faiz artırımını seçimden önce yapmayı tercih etmez varsayımı daha ön plana çıkıyordu. Hani ne yapılması gerekir sorusuna faizin artık bir miktar artması zorunluluğu oluştu ama hani bunu şimdi mi yapar, seçim sonrası mı yapara bakınca herkes oranın daha makul olduğunu düşünüyordu. Merkez Bankası dün faizi artırırken aynı zamanda operasyonel çerçevede değişikliğe giderek gecelik faizi borç alma ve borç vermede artı eksi 300 bas puan açtı. Yani 50'ye getirdi faizi ama isterse oynaklığı yüksek görürse 53 uygulama imkanı var. Yarın bir gün koridoru daha da genişletmek ister 55'e çıkartma imkanı var. Konvansiyonel faiz artırımını gerçekleştirmeden de kendisine marj elde edebileceği bir sıkılaştırma modülü üretmiş oldu. Beraberinde bir kuvvetli rehberlik var. O rehberlik de diyor ki aylık enflasyon öngörümüze uyumlu hale gelene kadar. Dolayısıyla daha önce iletişimi yapılan 36 enflasyon beklentisi varsa eğer bunun işte kabaca aylık 3 puan kadar, yılın ikinci yarısında 1,5 puan kadar aylık enflasyon üreten bir yapıya geldiği aşamaya kadar biz burada sıkılı kalmaya devam edeceğiz diyor. Bu önemli bir mesaj. Bir de gerekirse daha da sıkılaşırız mesajı var. Dolayısıyla hani hepsini alt alta koyduğumuzda Merkez Bankası'nın bugüne kadarki en şahin mesajlarından bir tanesi olduğunu söylemek mümkün herhalde. Bir, bekliyor muydun? İki, nasıl değerlendiriyorsun?
Şimdi önce şu bekliyor muyduk hikayesini biraz açalım. Çünkü son 5-6 yıldır hep yani bu beklenti üreten kişiler olarak şöyle bir sorunla karşı karşıya kaldık biz. Merkez Bankası ne yapmalı? Merkez Bankası ne yapacak? Birbirinden iki farklı soru şeklinde ortaya çıktı. Çünkü ne yapmalı aslında net bir şekilde ortada ama yıllardır yapılması gereken yapılmadığından dolayı piyasa uzmanları iki farklı soruya cevap veriyorlardı aslında. Yani Merkez Bankası ne yapmalı? Merkez Bankası ne yapacak? Ben şunu söyleyeyim, geçen hafta yayınımızı hatırlıyorum. Ben şöyle demiştim. Yani aslında Merkez Bankası sanki pas geçecek gibi ama bence yapmalı demiştim. Bu gerçekleşti. Ben bu kararı 3 açıdan olumlu buluyorum. 3 tane farklı bakış açısı var bence bu kararda. Birincisi, seçimden önce bu ülkede faiz artması söylemi boşa çıkmış oldu. Çok kuvvetli bir mesaj bu. Ve bakın bu mesaj beraberinde başka şeyleri getirecek aslında. Merkez Bankası'nın şu araç bağımsızlığı ile ilgili olan olguyu kuvvetlendirecek ve seçim sonrasında ekonomi yönetiminde bir değişiklik olur mu olmaz mı şeklindeki dedikoduları da oyun içinden çıkaracak. Çünkü eğer Merkez Bankası seçimden önce işte politika faizini 5 ama operasyonel anlamda 6,5 puanlık bir faiz artışına gittiği düşünülürse bu kadar kuvvetli bir hareket demek ki siyasetten de destekleniyor. Odan seçimden sonra bu olgu devam edecek. Yani birincisi bu. İkincisi, uzun zaman sonra ilk kez Merkez Bankası piyasanın önüne geçti. Hani biz ona İngilizce'de behind the curve, piyasanın gerisinde kalmak derdik. Merkez Bankası ilk kez proaktif bir şekilde piyasanın önüne geçmiş oldu. Bu da kredibilite anlamında önemli bir olgu. Bir üçüncüsü ise neresinden bakarsan bak şu an faiz reel anlamda pozitife dönmüş oldu. Yani %53 dedin sen, %53'ün yıllıklandırılmışı %70 civarı bir yere denk geliyor. Enflasyon şu an 70'in altında. Nereden bakarsan bak pozitif reel faiz. O yüzden pozitif bir gelişme. Dahası hani merkez geleceğe yönelik vermiş olduğu sinyallerde gerekirse daha fazla faiz artırabileceğini dile getiriyor. İşte senin anlattığın şekilde koridoru biraz daha genişleterek de faiz artırabilir. Ben bütün itibarına baktığımızda olumlu buluyorum bu hikayeyi. İlk kez dezenflasyonun süreçte katı, net ve kuvvetli bir sinyal. Bir de tek başta düşünmemek lazım. 2 hafta önce Merkez Bankası'nın miktarsal sıkılaşma adımları da gelmişti. Zaten dünkü karar öncesinde kredi faizlerinin bir ay içerisinde 10-15 puan civarında arttığını gördük ki dün gelen faiz istatistiklerinde ihtiyaç kredisi faizinde 13 puanlık artış olduğunu görmüştük. Bunu bir bütün olarak ele aldığımız zaman ben uzun süre aradan sonra ilk kez Merkez Bankası'nın enflasyonla mücadelesinde başarılı olabilme ihtimalinin bu kadar yüksek olduğunu düşünmeye başladım ve bir beklenti içerisine girdim. O da şu: İlk etapta geride kalmış olan iki tane rating kuruluşu S&P ve Moody's'ten yakın bir zamanda not artışı bekliyorum. Seçim sonrasında bu işlerin meyvelerini vermeye başladığını gördükten sonra Fitch'in bir tane daha ilave faiz not artışı gündeme geleceğini ve yani Türkiye'nin bu ekonomik sorunları çözme noktasında muktedir ve basiretli bir duruş sergilemesi açısından oldukça olumlu ve başarılı buluyorum.
Şimdi burada 2-3 tane önemli noktanın altını çizdim. Bir tanesi piyasanın önüne geçmiş olmak. Bunu daha önce birkaç ay önceki faiz artırımıyla bir tur daha gerçekleştirmişlerdi. Sayın Gaye Erkan'ın son toplantısıydı. Evet. O toplantıda da benzer bir hareket olmuştu. Fakat tabii beklentiler gerçekleşmediğinde veya koşullar değiştiğinde sizin de kararınızı gözden geçirmeniz gerekir. Dolayısıyla Merkez Bankası bunu yaptı anladığımız kadarıyla. Hani 45 sıkılık açısından yeterli görünürken hem iç talebin inatçılığı hem aynı zamanda kamuoyundaki bir şekilde döviz talebinin devam edişi, bunların hepsini üst üste koyduğumuz zaman bu bir tur daha faiz artırımını gerekli kıldı. Şimdi o gereklilik yerine getirilince bir kez daha ip zaten likidite de şu anda Merkez Bankası'nın elindeydi. Paranın fiyatı üzerinde de Merkez Bankası'nın eline geçmiş oldu. Şimdi seçim sonrası bence esas konuşulması gereken kısım burası. Okay, seçim sonrası elimizde ne var? Yani şirket yönetiyorsun. 70'lerin üzerine gitmiş bir kredi faizi var. 60'lar civarına gelecek muhtemelen mevduat faizi diye beklemek lazım herhalde. 70'lerin üzerine gitmiş bir kredi faizi var. Daha önemlisi kredi yok. Çünkü özellikle Merkez Bankası'nın koyduğu son kredi büyüme sınırlamasıyla beraber eğer bir kredi veriyorsan bunun kabaca %70-75 oranında zorunlu karşılık ve menkul kıymet tesisi yapmak zorundasın. Eğer büyüme hızın %2'nin üstündeyse geri kalan kredi için ve bunu da 1 yıl boyunca tutmak zorundasın. O yüzden bambaşka bir evrene doğru gelindi. Hani artık likidite yok. Biz bugün Bloomberg Business Week Türkiye'nin kapağını sımsıkı sıkı sıkı diye attık. Hakikaten de bunları anlatmaya çalıştık. Hani bundan sonrası için çok zorlanacak gibi görünüyor likidite yönetimi açısından herkes.
Evet. Şimdi ilk söylediğin şeyden başlayalım. Sene başında aslında para politikası gevşek değildi ama likidite politikası bir miktar gevşemişti. Yani biz işte Aralık ayında 50'lerde olan mevduat faizlerinin 40'lara geldiğini görmüştük. Bir diğeri ise gelirler politikası, yani o maaş zamları ve onların etkileriyle beraber enflasyon Ocak-Şubat aylarında gördük. Şimdi seçimden sonra benim okuyabildiğim kadarıyla, ki ben ekonomi politikaları 3 başlıkta okuma taraftarıyım. Para politikası çok konuşuyoruz, o bir başlık ama tamamını ifade etmiyor. Maliye politikaları, yani özellikle kamu harcamaları ve vergiler tarafında bir şeyler göreceğiz diye düşünüyorum ben. Üçüncü taraf ise gelirler politikası. Yani burada kastım da şu, biz Temmuz ayında yeniden bir asgari ücret zammıyla karşı karşıya kalabilecek miyiz? Şimdi şöyle bir hikaye var. Hani ben geçen hafta yayında işte annemden örnek vererek anlatmıştım. Demiştim ki yurt içi yerleşiklerde fiyatların daha da artacağı beklentisi oluştuğu zaman o beklenti tüketimi erkene çekiyor. Tüketimi erkene çekerken de finansmanı ne olacak noktasında nasıl olsa 6 ayda bir maaş zammı alıyorum beklentisi devreye giriyor. Ama 6 ayda bir zam bugün yok sorusunun cevabı da kredi kartının taksit sistemiyle bugüne çekiyorum. Bak 3 tane nokta var burada. Birincisi fiyatlar artacak beklentisi. Merkez Bankası bence dünkü kararıyla bu beklentiyi iyicene törpüledi. İkincisi 6 ayda bir nasıl olsa maaşım artacak hikayesi. İşte seçimden sonra gelirler politikası bunu görmemiz lazım. Artmaması lazım. Eğer artarsa bu denklemin bir bacağı çalışır. Üçüncüsü ise o aradaki zaman farkını gideren kredi kartındaki vade hikayesi. Kredi kartı ilişkin çok adım atıldı ama BDDK uhdesine giren aranda o taksit sınırlaması bir adım atılmadı. Bence o atılacak. Onunla ilgili de TÜİK geçen haftalarda perakende satışları açıkladığında alt kalemleri gördük. İki tane alanda çok hızlı tüketim var. Yani bu sınıflar çok yeni sınıf ama ben bunu özetleyeyim aslında. Elektronik eşya, beyaz eşya, mobilya, küçük ev aletleri tarafında taksit sayısı azaltılacak. Bu şekilde bence bu aşılacak diye düşünüyorum. O taraftan bir yere doğru gideceğiz diye kanaatindeyim. Ya yani o büyük resme oradan baktığımız zaman ben açıkçası oradan olumluyum ama şunu söyleyeyim, hani almadan vermek Allah'a mahsustur esası ekonomi politikaları tercihler üzerine kurgulanmıştır. Biz son 3 sene tercihlerimizi şöyle yaptık aslında, büyüme olsun ama büyüme ne pahasına olsun noktasında yüksek cari açık ve yüksek enflasyon pahasına oldu. Şimdi denklemin tersine çevirdik, enflasyon çok büyük bir tehlike, enflasyonu engellememiz lazım ne pahasına, büyümeden feragat etme pahasına. Ve şöyle diyeyim, yani siz uzunca bir süre denklemi bozduğunuz için şimdi enflasyonu ya da cari işlemler açığını aşağı çekmek için büyümeden daha fazla feragat etmek zorunda kalabilirsiniz. O yüzden az önce bahsetmiş olduğum dezenflasyonist politikalar başarılı olacak söyleminin yanına reel kesim üzerindeki baskılanma da o derece sert olacak ibaresini eklememiz lazım. Sen güzel ifade ettin. Kredi çok pahalı. En pahalı kredi olmayan kredidir. Öyle bir denklemden gidiyoruz ve görünen o ki bu birkaç ay sürecek. Yani kısa süreli değil, kalıcı bir sıkılaşmayla karşı karşıya. O yüzden yani ben yani tüm yazdığım raporlarda mesela siz sımsıkı sıkı diye yazmışsınız. Ben de Merkez Bankası el frenini çekti diye yazdım. Yani 3. viteste giden arabada aynen el frenini çekti. Öyle bir durumla karşı karşıyayız. O yüzden şirketler tarafında bu uygulanan politikaların negatif yansımasını göreceğiz. Bunu iyi yönetmek lazım. Bunu iyi okumak lazım. Belki birazdan detaylarını konuşuruz. Belki burada şunu da konuşmamız lazım. Borsa tarafı. Nasıl ki son 3 senede çok gevşek bir para politikası varken borsada çok iyi bir performans kaydediyordu. Şimdi aynı şekilde çok sıkı bir para politikası beraber borsa performansı da son 3 yılda alıştığımızın aksine negatif yönde bir tablo izleyecek. Orada kritik nokta şu. Yabancı yatırımcı ikna olup gelecek mi gelmeyecek mi? Yabancı yatırımcı ikna olup gelirse bizim içerideki sıkı para politikasının borsadaki aşağı baskılanması yabancının alımları dengelenir.
Yani bu kadar yüksek faiz artırımının olduğu ekonominin yavaşlayacağı bir ortamda banka hisselerinin bundan olumlu etkilenmesi çok beklenmez ama bizde öyle olmuyor. Elbette herkes yabancı momentumunu oynamaya başlıyor burada. Yani eğer biraz önce başlangıçta söylediğin kredi derecelendirme kuruluşlarından herhangi bir adım gelecek veya aynı zamanda dün de benzer bir şekilde şey gördük yani faiz kararının ardından dahi bir giriş olduğunu anlıyoruz. Yani biz bankalarla konuştuğumuzda bir 300-400 milyon dolar kadar dünkü karar sonrasında giriş olduğunu anlıyoruz yabancıdan. Hani bir miktar özellikle sabit getirili spread imkanı tanıyan tahvillere giriş olduğunu duyuyoruz. Bunun dışında hisse senedinde bir parça olduğunu duyuyoruz. Hani biraz ilgi artmış olabilir hakikaten. Piyasada ona şu anda oynuyor. Öyle anlaşılıyor yani.
Bak yabancı da şöyle şöyle açıl. Yabancı uzunca bir süredir yani son 3-5 ay içerisinde Türkiye'nin yabancı para cinsi finansal enstrümanlarına sonuna kadar ilgi gösteriyor. Yani Eurobond ihalesine çıkıyoruz 5 kat teklif geliyor ya da bizim bankalara yurt dışında kredi anlamında çok ciddi artış var. Ödemeler dengesi de bunu görüyoruz. Yani yabancının zihninde Türkiye'nin bir default, bir temerrüt riski yok. Bu çok net. Zaten CDS bunu gösteriyor, NotArch bunu gösteriyor ama yabancının zihninde Türk lirası cinsi varlıklarda bir değer kaybı riski vardı. O yüzden yabancı hisseye girmiyordu, TL bonoya girmiyordu. Dünkü karardan sonra o karar Türk lirasını savunan bir karar olduğu için yabancı Türkiye'nin Türk lirası cinsi varlıklarına da ilgi göstermeye başlayacaktır. Ama dediğim gibi yani önümüzdeki süreç hani şey gibi düşün, bunu bir hastalık olarak düşünürsek hastalığın tedavisinin ilk aşamasındaki o yüksek dozlu tedavi yönteminin bazı kırılganlıkları ve sakıncaları olacağını unutmayalım. Yani o yüzden bugünden başlayarak süper bitti bu iş gitti noktasında değiliz. Çünkü katı bir sorun var ve bu katı sorunu çözmek için yüksek dozda bir tedaviye girmiş olduk. Bu tedaviye vücudun nasıl tepki vereceğini bir gözlemlememiz lazım.
Şimdi en önemli şey şu, hani biraz önce söyledin ya bir sorun vardı. O sorunu ortadan kaldırmak için hamle yaptın. O hamleyi yapmış olman sonucun oluşturacağı yan etkileri bertaraf ettiğimiz anlamına gelmiyor. Farklı çok büyük sorunlar için attık o adımı ama bunun da çeşitli yan etkileri var. Yumuşak iniş senaryosu şimdi biraz daha sert inişe doğru dönmek zorunda kalacak gibi görünüyor. Bir tarafıyla da biraz önce de bahsettik. Hani özellikle öz sermaye karlılığı düşük olan bu son 2,5 senedeki muazzam ucuz bedavaya yakın fonlamada kendine bir sermaye tamponu oluşturmamış olan verimliliği düşük olmaya devam eden işletmeler açısından bayağı problemli bir ortam getiriyor beraberinde. Bu göze alınarak atılıyor elbette herhalde buradaki adımlar.
Tabii tabii yani tercih bir şeyden feragat etmeden bir başarı sağlayamıyorsunuz. Yani onu yapmanız için işte Batı ülkeleri gibi Amerika gibi aslında hani arz yönde olumlu şoklarla karşı karşıya kalmanız lazım. O biraz da kurumsal yapıyla alakalı bir hikaye. Nicelik değil nitelikle alakalı bir hikaye. O yüzden bizde bir şeyden feragat etmeden bir şeyden kazanmak çok mümkün değil. O yüzden yani şunu adını net bir şekilde koyalım aslında. Senin tasvir ettiğin gibi, o betimlediğin gibi aslında katma değeri düşük olan, işte finansal durumu çok kuvvetli olmayan, kendi içerisinde yeni dünyanın ihtiyaçlarına cevap veren ürün ya da hizmetleri ortaya koyamayan, böyle hani herkesin yaptığı ürünleri yapan, hele bir de hani kıta Avrupa'sına ihracat yapıp orada kur ya da talepten dolayı negatif ayrışan şirketler açısından hiç kolay bir dönem beklemiyor bence. Hatta bunu yansımanı şurada göreceğiz biz. Hani dedin ya bu ortam bankalar için iyiydi. Hani bankalara sadece faize bakmamak lazım. Bu faiz artışı yani bankaların sadece faiz artışı bankaların bono portföyü ya da kredi kalitesiyle bakmamak lazım. Bu faiz artışı bankaların 70'te vermiş olduğu bazı kredileri tahsil edememe riskini beraberinde getirecektir. O yüzden borç yapılanmaları gibi konular gündeme gelecek. İşte herhalde ben de şöyle anlıyorum yani senin dediğin gibi. Burada yabancı ilk nereye girer? Bankalara girer. O yüzden bir alım yapıldı. Ama bu önümüzdeki dönemde bu politikaların getireceği yan etkileri doğru yönetmemiz lazım. Tek iyimser bir şey var kafamda, o da şu. Türkiye'de hani yaz ayları gelince, vallahi Ramazan'dan sonra falan genelde bir hafif hareketlenme olur. Şansımız şu, yani Nisan biraz zor geçecek. Mayıs turizm, ki ilk gelen sinyaller %10-15 rezervasyonu artış olduğunu gösteriyor. Bu süre hani çok bir sert iniş sınırlı kalır bence. Mayıs'tan sonra turizmle beraber bir dengeleme ortaya çıkar. Tek iyimser bakış açısı o.
Bu arada elbette şunu da göz ardı etmemek lazım zannediyorum. Yani Anadolu'ya da gidiyoruz. Oradaki iş dünyası temsilcileriyle de konuşuyoruz. Buradakilerle zaten konuşuyoruz. Şu dönemde iki önemli şey oldu. Bir tanesi finansal yeniden yapılandırma anlaşmasının çerçevesinin çıkmış olması ve bunu yasal kesinlikle düzenlemeye dönüşmüş olması çok değerli. Dolayısıyla aslında hani burada bir hareketlilik beklemek lazım herhalde bundan sonra. Bankalar şu anda çok istekli olmayabilir ama iş buraya gelecek. İkincisi de konkordato girişimlerinin ya da konkordato ile ilgili danışmanlık hizmetlerinin, çalışmaların çok arttığını anlıyoruz. Yani bununla ilgili talepler çok artmış durumda. Bir de bu tarafı var işin. Yani biraz bunlara bakmak gerekecek herhalde.
Aynen açık. Şimdi bu bahsettiğin iki konu suistimal edilmediği müddetçe aslında toplam makro bazda düşündüğümüz zaman faydalı şeyler. Çünkü şirket sorunu iki başlıkta inceleyelim. Bir, likidite sorunu. İki ise teknik iflas. Yani likidite sorunu şu demek aslında. Mevcut ortamda şirketin varlıklarının değeri yükümlülüklerinden daha fazla ama varlıklarını bugün likidite ettiğiniz zaman yükümlülüklerin altında kalıyor. Şimdi bu şirketleri kurtarmak lazım. Çünkü bu şirketlerin kurtarmadığınız zaman hem yazık etmiş olursunuz hem sisteme zarar verirsiniz. Ama ikinci bir nokta var. Şirketin varlıklarının değerini böyle şişirerek bile ortaya koyduğunuzda yükümlülüklerini karşılamıyorsa, yani şirket batıksa ya da zombi şirket sınıfındaysa, bunları kurtarmak işi çözmez, hatta sorunu büyütür. Bu tip şirketlerin o az önce bahsetmiş olduğun enstrümanları, yani konkordato ve yeniden yapılanmayı kullanarak yaşamlarını uzatma çabaları ise sisteme yarar değil zarar verir. Çünkü şöyle bir şey vardır, hani makroekonomide dandik para iyi para sistem dışı atar diye bir söylem var ya, reel sektörde de dandik şirket iyi şirketi sistem dışına atar. Çünkü dandik şirket, bu arada tabir maruz görün, yani zombi şirketten bahsediyorum. O şirket için yaşam yarın yaşıyorsa önemlidir. O yüzden uzun vade plan yapmazlar, kısa vadeye yönetmeye çalışırlar.
Bir de daha önemlisi şu da var. Sonuçta eğer bir şirket zombi şirket, hani sadece yüzdürülerek hayatta evet kalmaya devam ediyorsa, bu şirketin yarın bir gün konkordatoya veya başka bir şekilde teknik iflas diyorsun ama hani diyelim ki konkordatoya gitti. O zaman bu sadece o şirketi etkilemiyor. O şirketin alacaklılarının tamamını, kendi habitatının tamamını etkiliyor. Dolayısıyla hani buralarda da doğru tercihlerin yapılması ve sistemin doğru işlediğinden emin olarak ilerlenmesi lazım.
Hatta bir tık daha ileri gidiyor. O şirketin bulunduğu sektöre bankaların bakış açısı bozulmaya başlıyor. Yani çünkü
daha riski sektör görmüyor.
Aynen öyle. Böyle bir silo mantığıyla mesela son günlerde şöyle bir hikaye var. Çok net gözlemleyin size. Yani Avrupa'ya ihracat yapan ama katma değeri zayıf olan, hele bir de iş gücü yoğun sektörlerde bankalar ortak hareket etmeye başladı. Yani bu tanıma giren şirketlerin hepsine şüpheli yaklaşmaya başladı. O yüzden haklısın. Yani iş dünyası çok girift bir yapıya sahiptir aslında. Sizin tedarikçiniz, müşteriniz bir bütünsünüz. Bu bütünü bir halka gibi düşünün. Halkadan biri koptuğu zaman tüm halkalar zarar görür. O yüzden bu uygulamaların otoritenin tanımış olduğu alanlarda bazen kuralları netleştirerek uygulaması sistemin sağlığı açısından önemli. Ama az önce dediğim gibi yani işini yapamayan şirketlerin de zorla yüzdürülmesi sisteme büyük zarar veriyor. O da şu, işini yapan şirketleri olumsuz etkiliyor. Çünkü işini doğru yapmayan şirketler kâra çok fazla bakmıyor, yapması gerekenlere bakmıyor, sürdürülebilirliğe önem göstermiyor, vergilerini zamanında ödemiyor, kaliteden feragat ediyor. Orada bir denge bulunması lazım. Hani o tipik olur ya, tefrit ve ifrattan uzaklaşıp bir denge modeline gitmesi lazım. Bunu uygulamakta fayda var. Bence Türk bankacılık sistemi 2018'de bu olay ilk gündeme geldiği zaman aslında ne yasal çerçeve vardı, ne uygulamayla ilgili bir muktesabat gelişmişti, ne de bu konuyla ilgili uzmanlar vardı. Ama şu an geldiğimiz noktada bence hem yasal çerçeve de ortada, hem bununla ilgili gerek şirketler tarafında gerek bankalar tarafında bir deneyim var. Ve dahası da önemlisi şu, 2018'de likidite sorunu yaşayan bazı şirketlerin kurtarılması bugün onları sağlıklı hale getirdiğinden dolayı aslında yaptığınız uygulamanın sonucunu görmüş olmanız bundan sonra cesaretlendirme, motive etme anlamında bir fırsatı beraberine getiriyor.
Şimdi döneyim tekrar Merkez Bankası'na. Son dönemde tabii özellikle seçim nedeniyle dövize bir yönelim oldu. Merkez Bankası bunu tutabilmek için çeşitli uygulamalar gerçekleştirdi. Hani döviz işlem saatlerinin kısıtlaması yine belli ölçüde geri geldi. Yine işte dövize gidebileceği düşünülen likidite kanallarının tıkanması için önlemler atıldı vesaire. Şimdi faiz arttı. Bundan sonrası için seçimin ardından biraz daha normalleşme, buralardaki hani seçim kaygısı ortadan kalktıktan sonra eğer ekonomi politikasının devam edileceği konusunda da herkes ikna ise seçim sonrasında, bundan sonrası için oradaki baskı ve kısıtlamaların normalleşmesi beklenebilir mi? Çünkü yani mevcut Merkez Bankası yönetiminin o kısıtlamaları çok gönüllü ve iştahlı bir şekilde getirmediğini de söyleyebiliriz herhalde. Yani daha önceki dönemle bu dönem arasında bir fark varsa bu biraz zorunlu kalındığı için yapılmak durumunda oldu seçim öncesinde. Biraz daha normalleşme beklenir mi? Ne dersin? Evet.
Çarşamba akşam Amerikan Merkez Bankası, ben Powell'ı dinlerken paylaştığım notlarda da bunu dile getirdim. Yani iletişim politikasının nasıl başarıyla kullanılabileceğinin en güzel örneğini oradan aldık biz aslında. İletişim çok kritik. Yani doğru iletişim kurduğunuz zaman siz sistemi yönetebilirsiniz. Bu sadece Merkez Bankası için değil, bu şirketlerde, yani ailelerde bile iletişim politikası çok önemlidir. Şimdi bence iletişim politikası da biraz yalpalanma yaşandı. Yani bu yalpalanma sanki Gaye Hanım'la Fatih Bey arasındaki o değişim sürecinde Merkez Bankası'nın kararlarına yansıdı.
Belki biraz öncesinde.
Tabii yani onu bahsediyorum. Yani o öncesinde başlayan hikaye. Sonra mesela hatırlıyorum bir ay önce Sayın Bakan Mehmet Şimşek sıkılaşmada Merkez Bankası yeterli olduğunu düşünüyor tarzından bir ibare kullandı. Döviz kuru ile ilgili merkez bankalarının konuştuğuna çok aşina değilizdir. Hatta bununla ilgili kitabi olarak baktığınız zaman da çok doğru olduğu kabul edilmez ama son bir buçuk aydır kurla ilişkin bir seviye belirtmesek bile bir reel değerlenme ibaresini ortaya koyuyoruz. Bu iletişim anlamında bazı sorunları beraberinde getiriyor. Sanki bunlar bir araya gelince karşı tarafta da şöyle bir testle karşı karşıyaydık. Yani seçimden sonra kur yukarı gidecek şeklinde bir algı vardı. Bu algıyı çok haksız bulmuyorum ha. Birincisi bundan 8 ay önceki seçimden sonra yukarı gelmişti. Yani kamuoyu bizler kadar finansal okuryazarlı kuvvetli olmadığı için o günün şartları bugün şartlarını karşılaştıramıyor. Ve şöyle söylüyor. Mayıs seçiminden sonra kur arttı, yine artacak hikayesi. Bir de şöyle bir şey var. Bizler hayır artmayacak desek bile bizim elimiz zayıf. Şöyle zayıf çünkü son 7 yıldır kur artar diyenler her zaman bu işten karlı çıktılar. O yüzden bunlar bir araya gelince ortada bir tane bir testle karşı karşıya kaldı Merkez Bankası ki her yeni Merkez Bankası başkanının teste maruz kalacağını da biliyoruz. Kaldı çünkü 70'ten de. Bunlar bir araya gelince bence süper bir atakla karşı karşıya kaldık. Ve bir de bu arada sebepsiz bir atak. Yani ben Mart ayında biz neden böyle bir atakla karşı karşıya kaldık hala anlamakta zorlanıyorum.
Kimse anlamadı ama sonuçta faiz arttı.
Ya evet sonuçta faiz arttı. Yani belki sonuç iyi yani aslında yani iyi oldu. Ocak, Mart ortası itibariyle 30 milyar dolar Merkez Bankası net döviz, net yabancı para pozisyonunda bir kayıpla karşı karşıya kaldık. Ve net bir şekilde seçimden sonra kazanılan hepsini orada bırakmış oldu. Ben bundan sonra şöyle diyorum. İş bitti demiyorum. Bir seçimden sonraki hikayeyi görmek isteyecektir karar vericiler, oyun kurucular. Yani bu oyun kurucu tabii eskiden yabancı kurumsal yatırımcı diyorduk. Bence şu an Türkiye'deki en büyük oyun kurucu bireyseller. Onlar bu hikayeyi bir göreceklerdir. Bence Nisan'ın ortasına geldiğimiz zaman eğer döviz kurunda reel bir artış yoksa, diğer tarafta senin bahsettiğin %55-60 mevduat faizi varsa hemen şöyle olacak. Lan kur yukarı gitmiyor. Mevduat 55-60 ben bir şey mi kaçırıyorum noktasında. Bir de o arada bir not artışı falan gibi kalem gelmişse bu sorun aşılır. Ama şimdiden hani zafer naraları atmak için erken olduğunu düşünüyorum. Çünkü daha tedavinin çok başındayız.
Şimdi kur seviyesi üzerinden bakacak olursak da dün özellikle kararın ardından biz dolar TL'de bir ara %1.7-1.8, evet. Euro TL'de %2 civarında falan hareket gördük. Bu biraz önce söylediğin şeyle bağlayacağım. Daha önceki dönemlerde yani Türkiye'deki FX piyasasında ağırlığın swap piyasası üzerinden biraz yabancı işlemlerine açık olduğu dönemde biz böyle bir hareket olsa yani böyle bir sürpriz, böyle bir piyasa hareketi olsa bunu çok daha üzerinde geri gelme görebilirdik. Hane halkını ikna özellikle de seçim öncesinde ancak bu kadar olabiliyor. Öyle görünüyor.
Aynen.
Dolayısıyla hani son sen dedin işte son 7 sene ben diyeyim belki 2010'dan beri Türk lirası değer kaybediyor.
Doğru.
Dolayısıyla hani öyle bakınca dövizde kalanın ikna edilmesi hakikaten çok kolay olmayabiliyor. Dünkü hamlenin belki sonuçlarından bir tanesi de kur korumalı mevduat tarafındaki oluşabilecek bir negativiteyi yani Merkez Bankası üzerine evet. Oluşabilecek bir ekstra maliyet. Yükünde belli ölçüde bertaraf edilmesi oldu. Ne dersin?
Aynen kesinlikle öyle. Bak bir şey sen bir şey anlatırken aklıma bir şey daha geldi. Türkiye'de bir enstrüman dövize talebi daha da tetikliyor. O da şu altın. Çünkü sene başından beri gram altına baktığınız zaman %20'ye yakın bir artış kaydetmiş vaziyette. Türk insanında da altın aslında alternatif bir finansal araç olarak gündemde kaldığından dolayı altının fiyat artışı aslında herkes de döviz kurundan daha fazla bir artışa, bir getiriye tekabül ettiği için orada da bir hareket yaşanmaya başlandı. Senin dediğin hikaye aslında Merkez Bankası dün adımla beraber sadece döviz kuruna bir şey çekmedi. KKM gibi yaralanlardaki maliyetleri de aşağı getirmeye çalıştı. Yani ben kurla ilgili tahminimi paylaşayım. Sene sonu hep aynı yerdeyim. 40 seviyesine bekliyorum. Yani merkez kur arttırdı, faiz arttırdı. Yüksek bir derecede kur aşağı gidecek diye bir şey beklemiyorum. Ben hala kurda yukarı yönlü bir hareket. Çünkü şöyle bir sorun da var. Yani kurun sabit ya da aşağı gidiyor olması rekabet anlamında ciddi dezavantajı beraberinde getirebilir. Her ne kadar kur tek başına ihracatı belirleyen olmasa bile değerli bir TL ihracatı sekteye uğratan bir unsur. O yüzden ben kademeli bir hareket. Sadece bu son bir ayda kur sert yükselebilir algısı ve o getirmiş olan hareketler vardı. Onun önünü aldık diye düşünüyoruz. Diğer şekilde kurun kademeli artışı bence sağlıklı bir tablo olarak karşımıza çıkacaktır.
İhracatçı tarafı için çok memnuniyet verici bir sonuç olur mu, çıkar mı, çıkmaz mı? O ayrı. Kur üzerinden beklentisi olanlar açısından söylüyorum ama o tarafın nasıl etkilenmesi beklenebilir?
Ya Açılcığım, daha önce de paylaştık ama eleştirilik de onu biliyorum ben. İhracatın tek belirleyicisi kur değil. Bence ana belirleyicisi ihracat pazarlarımızdaki büyüme, Avrupa. Avrupa toparlanmadığı müddetçe bizim ihracatçı hiç mutlu olmayacaktır. İkincisi iş gücü maliyetleri. Birçok işletmede görüyoruz ki, mesela dün bir bilgi vardı. O da şu, diyor ki benim enerji maliyetlerim işçilik maliyetlerim iki katıydı diyor. Şu an geldiğimiz noktada işçilik maliyetleri enerji maliyetlerinin iki katına gelmiş vaziyette. O taraf önemli. Üçüncüsü finansman maliyeti. Yani şirketlerin finansal maliyeti çok çok yüksek. Dördüncüsü ise dünyadaki bu dış ticaretteki rekabet unsurları. Ben açıkçası ihracatçı için hani kura dayalı bir model uygulamaktansa aslında bu alanlarda farklılaşma gitmesi lazım. Ve orada hep dile getirmiş olduğum iki tane kavram var. Türkçeleştirerek söyleyeyim. Birincisi ürün çeşitliliği. Ürün çeşitliliği illa katma değer diye düşünmeyin. Çünkü bence Türkiye'de katma değer ölçüldüğünden daha fazla. Mesela tekstilde katma değeri düşük deriz ya, ama bizim Türk tekstil üreticileri dünyanın en lüks markalarına üretim yapıyorlar. Ama o üretimdeki satış fiyatları ile o sattıkları ürünün markalı fiyatları arasındaki farkı daraltmak gerekecek birincisi o. İkincisi ise coğrafi anlamda dağılma, çeşitlilik. Yani buradaki görüşüm de şu, mesela enerji yoğun bir sektörseniz enerji ucuz olduğu ülkeye gidin. Ya da şu an Kuzey Amerika'da inanılmaz teşvikler falan var. Biliyorum kolay işler değil bunlar ama eğer siz oralara ihracat yapıyorsanız yerindelik kavramıyla gidin orada üretimini yapın ki yapan şirketlerimiz falan onun da farkındayız. O yüzden yani statüko değil, yeni dünyanın ihtiyaçlarıyla hareket ederek bir strateji oluşturmak lazım. Sadece kura bağımlı bir ihracat performansı ortaya koyduğumuz zaman ne yazık ki bu gibi adımlarla sekteye uğrama riski çok yüksek.
KOBİ istihdamı?
Son birkaç yıldır güç, iş gücünün elinde. Yani fiyatı belirlemede, maaşı belirlemede, şartları belirlemede. Çünkü sadece Türkiye'de değil, dünyada da pandemi sonrasında iş gücü koşullarında bir bozulmayla karşı karşıya kaldık. O yüzden iş gücü arzı düşünce o tarafta bir imsallikle karşı karşıya kaldık. Türkiye'de iş gücüyle ilişkin iki tane temel sorun var. Biliyorsun TÜİK açıklıyor bu rakamları. Bizim işsizlik oranı manşette %9 ama atıl istihdam %26. Yani hikaye şu bence, iş gücü tarafında bence bizim sorunumuz nicelik değil nitelik anlamında sorun var. Yani nitelikli iş gücü her alanda kendisine iş bulacak, hatta büyük maaşlarla iş bulacaktır. Ama yeter ki orada nitelik kavramını ön plana çıkarabilelim. Ama önümüzdeki dönemde uygulanan politikaların ekonomide getireceği durgunlukla ben yavaş yavaş iş gücü tarafında da bir miktar erozyonla karşı karşıya kalabileceğimizi ve maaşların da törpüleneceğini düşünüyorum.
Fatih, kısa bir araya gidelim. Aranın ardından sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim. Sabah raporunun ikinci bölümünde Fatih Keresteci ile sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Fatih, ilk bölümde ağırlıklı olarak Türkiye konuştuk. Biraz dış tarafı da sormak istiyorum sana. Zira özellikle son FED toplantısının ardından piyasa doların değerini bir tur daha gözden geçiriyor gibi görünüyor. 104.20'lere gelmiş bir dolar endeksi var mesela. Bugün Asya piyasalarına baktığımızda da bunun biraz negatif etkisini gözlemliyoruz. Diğer taraftan gelişen ülkelerde arka arkaya faiz indirimleri geliyor. Önceki gün Brezilya, dün itibariyle Meksika 2021'den bu yana ilk defa faiz indirimi gerçekleştirdi. Onlar da bu ortamda kendi dengelerini biraz daha bulma çabası içerisindeler. Hem doların gücü hem gelişen ülkelere ilgi alaka açısından ne dersin?
Evet. Şimdi FED ortaya iki tane karışık şey koydu. Birincisi bu sene 3 tane faiz indirimi görüşünü koruyarak, devam ettirerek aslında.
Ama ucundan.
Evet evet, çok böyle sınırlı bir şekilde. Ama biz piyasa olarak bu 2'ye gelir mi diye endişe ediyoruz açıkçası. O 3'ü görünce risk iştahı canlılığını korudu. Hisse senetleri olumlu seyrini devam ettirdi. Biz Perşembe günü Amerikan borsalarında yeni zirveler falan gördük. Bir bu. Ama diğer taraftan nötr faiz oranı diye adlandırdığımız o uzun vadeli 2.5'tan 2.6'ya çekti. Evet. Yani aslında
nihai faiz oranı.
Nihai faiz oranını bir tık yukarı çekti. Ve bunu derken de Amerika'da arz yönlü iyimserlikten bahsetti. Yani bunu geçen hafta da söylemiştik. Şimdi iktisat teorilerinde o çok temel bazı hani basit analizler falan vardı. Bu Phillips eğrisi. Yani bundan 5 sene önce biri deseydi ki FED faizi %5.5'a getirecek, işsizlik 3'lerde kalacak. Hadi canım, olur mu öyle şey derdik. Kaldı. Çünkü Amerika'da bir arz şoku yaşanıyor. Bu arz şokunun temelindeki unsur da aslında bu enflasyonu engelleme yasası, bu IRA ile beraber ortaya çıkan o teşviklerle yatırımların Amerika'ya gelmesi, aynı zamanda Amerika'nın göçmen politikasıyla beraber Amerika'ya gelen göçmenlerin iş gücünü büyütmesi ve bu arz olarak Amerikan ekonomisini pozitif etkilemesi ve bu pozitif etkilenme orta uzun vadede daha yüksek bir faize ihtiyacı beraberine getirmesi doları destekleyen bir hikaye. Ters tarafta da sen bahsettin. Mesela dün İsviçre Merkez Bankası faiz indirdi değil mi?
Evet.
Şimdi acaba ECB peşinden gelecek mi diye.
En istikrarlı gelişmiş merkez bankası.
Aynen öyle. Yani aslında önden giren bir hareket yaptı. Şimdi ECB'de işler iyi gitmiyor Avrupa'da. Onlar indirebilir mi? O yüzden bu denklemde daha güçlü soft landing dediğimiz o yumuşak iniş senaryosunu çok net yapan bir Amerika. Diğer taraftan büyümede ciddi sorun olan ve hemen faiz indirmesi beklenen Avrupa baktığımız zaman dolardaki bir değerlenme. Ama ben bir şey bekliyorum. Risk iştahı canlı olduğu için dolar oradan bir baskılanacak. Bahsetmiş olduğu yumuşak iniş daha büyük ekonomi tablosundan dolayı dolar desteklenecek. O bir dengeli tutacak. Yani o yüzden ben sene sonu eurolar tahminimi değiştirmiyorum. 1.12.50 olarak tutmaya devam ediyorum. Fed'in 3 değil 2'ye doğru gelirse o noktada belki bu denklem değişebilir. Ama sanki dünyada taşlar yerine oturmuş vaziyette, işler doğru gidiyor. Umarım bir jeopolitik meseleden dolayı bu olay bozulmaz. Amerikan seçimlerine kadar bu tablo korunur. Amerikan seçimlerinden sonra yeni başkan, çünkü anketler Trump diyor. Ondan sonra yeniden bir denklem kurarız ama herhalde önümüzdeki 6 ayda biz yavaş yavaş merkez bankalarının faiz indirmeye başlayacağı, soft landing senaryosunun oluşacağı ve bu ortamın şirketler tarafında iyimser bir tablo. Burada bir şey dikkat etmemiz lazım. Teknoloji kaynaklı bir borsa hareketi vardı dünyada son birkaç yıldır. Teknoloji endeksleri oldukça yüksek seviyelere geldiler. Hani burada çok popüler oldu diye söylüyorum. Yani Nvidia 2018 yılında 0.1 trilyon dolarlık bir piyasa değerine sahipken şu an 2.2 trilyon dolara gelmiş vaziyette. Eğer FED faiz indirirse bu sefer tüketici ürünleri ve hizmetleri üreten sektörler ön plana çıkabilir. O yüzden
temele dönebilir diyor.
Aynen öyle. Yani teknolojiden biraz aşağı gelip o consumer discretionary staples o taraflarda bir hareket olan bir denklem ama borsalar olarak baktığınız zaman tekrar yukarı yönlü hareketin devam ettiği bir denklem bekliyorum ben.
Gelişen ülkelerin diğerleri faiz indirirken biz faizde sıkılık ve yukarıda kalmaya devam etme politikası uygulayacaksak bu fon akımı açısından
evet.
Onlarla bizim aramızda nasıl bir denge oluşturur?
Evet. Şimdi tabii biz geç hareket ettiğimiz için böyle bir durumda kaldık. Normalde senkronize olmamız gerekirdi ama geç kalmanın maliyeti daha yüksek faiz oldu. Ama dünyada faizlerin indiği bir ortamda getiri arayışı yeniden gündeme gelirse ve biz de ödevimizi doğru yapıp görünümü iyi tutarsak bu yüksek getiri buraya ciddi fon akışı getirebilir.
Ne vadede gelir sence buraya para?
Şimdi tabii fonu 3'e bölelim. Ben hep soğuk para, ılık para, sıcak para diye adlandırırım. Sıcak paradan başlayalım. Bu her zaman gelebilir. Hiç sorun yok. Seçimden sonra bu politikalar devam eder ve politika meyvesini verirse sıcak para gelir. Ilık para dediğim aslında uzun vadeli kredi kanalları. O da her zaman gelebilir ama o sanki biraz daha Türkiye'nin büyüme potansiyeli bağımlı olacak. Çünkü o para geleceği şirketlerin yapacağı yatırımlar bir pozitif ve tatmin edici bir getiri sunuyor mu, sunmuyor mu ona bakar. Üçüncüsü soğuk para. Soğuk para aslında doğrudan yabancı yatırım. Yani FDI, Private Equity, girişim sermayesi gibi taraflar. Bence orada biraz ben şeyim, onun gelebileceği konusunda emin değilim. Çünkü o biraz daha yapısal meselelere, uzun vadeli, ne bileyim işte hukuk, eğitim gibi kavramlara bakıyor. Ben onun çok geleceğini düşünmüyorum yakın vadede ama diğer iki kale sıcak yakın vadede, ılık para orta vadede gelecektir diye tahmin ediyorum ben.
Fatih Keresteci, çok teşekkür ediyoruz bu sabah bizlerle birlikte olduğun ve sorularımızı yanıtladığın için. Böylelikle sabah raporuna bugün son noktayı koymuş olduk. Hoşçakalın.